Misafirlerimiz, çok kıymetli bir hocamızı daha davet edeceğim programımıza. Çok soru birikti aklımda. Bakalım ne kadarını ancak sığdırabileceğiz programa. Kendisi Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi. Profesör Doktor Caner Taslaman geliyor. Öncesini izleyicilerimizle tanıştıralım.
Evet.
Ben çok heyecanlıyım sizinle olmaktan.
Ben de burada olmaktan çok memnunum. Sağ olun.
Çok teşekkür ediyorum. Bir Gündüz Kuşağı programında sizi görmek gerçekten çok mutlu etti. Çünkü eminim izleyicilerimin sizden öğreneceği, paylaşacağı bu keyifli sohbete çok ihtiyacı var. Benim de aynı şekilde. Çok teşekkür ediyorum o yüzden.
Ben
başla.
Teşekkür ederim.
Sağ olun. Peki buyurun. İlk sorum size. Gelirken size söylediğim olsa. Gerçekten biz muazzam bir mucizenin içinde yaşıyoruz. Suyu alabilirsiniz.
Evet.
Buyurun.
Alın.
Bu muazzam mucize bize, bilmiyorum, bana her seferinde Yaradan'ı hatırlatıyor. En hasta olduğumuz zamanda bile hani tırnağını yapın deseniz yapamıyoruz işte. Yıllardır bilim adamları çalışıyor, milyar dolarlar harcıyorlar. Küçücük robotlar yapıyorlar da daha robot bardağı tutarken hani ne kadar zorlanıyor. Gerçekten biz kendimize baktığımızda Yaradan'ı görebilir miyiz?
Elbette. Yaratanı görebiliriz. Kendimize baktığımızda da görebiliriz. Evrendeki detaylara baktığımızda da, dünyamızdaki birçok oluşumlara baktığımızda da görebiliriz. Fakat bunun için öncelikle bilinçli bir şekilde bu evrene bakmayı bilen bir göz, derinlemesine bunları analiz edebilen bir zihin gerekiyor bunlardan önce. Ben niye buradayım? Burada oluş amacım ne? Beni yaratan var mı? Varsa kim? Gibi soruların önemini anlamamız. Bu sorulara verdiğimiz önemle olguları değerlendirebilmemiz, böyle bir zihin inşa etmemiz lazım. Böyle bir zihin inşa etmeden dünyadaki bütün ilişkileri sırf çıkarlar üzerine kuran, köşe dönmeler üzerine kuran, dünyadaki böyle basit hırsları, idealleri kendine hedef edinen bir zihinle bakarsak, o zaman elbette ki bu bakış açısını geliştirmenin, sizin dediğiniz gibi, yani benim ellerimi bu şekilde yapan kim? Yani ben bu elimi sabah akşam kullanıyorum yemekleri yerken, elbiselerimi giyerken, bir kediyi, bir çocuğu severken bu elimle bir şeyler hissediyorum ve çok muazzam şekilde bu el bana hizmet ediyor. Ama bu elin burada oluş nedeni ne? Bunu veren kim? Yani o bakış açısını geliştirmezsem bunları göremem. Başta bunlara bu bakış açısını geliştirmek lazım. Ve bu bakış açısını da geliştirmek için bana göre, yani biz Müslümanlar da elimizde çok değerli bir kaynağımız var. O da Kur'an. Kur'an da hem bize kendi bedenimize bakmaya yönelterek, hem evrene bakmaya yönelterek, bütün bunlardan sonuçlar çıkartmaya yönelterek bunlara bakacak bir zihin inşa ediyor. O zihnin inşa edilmesi çok önemli. Çünkü baştan böyle bir endişeniz yoksa, böyle bir bakış açınız yoksa siz bir biyolog olursunuz. Bu elle ilgili detayları hiç kimsenin bilmediği gibi bilirsiniz. Ama orada bir tek ben bunu ameliyat edeyim de ameliyattan şu kadar para kazanayım gözüyle o ele bakarsınız. Bir fizikçi olursunuz. Evrendeki o ince hassas ayarları, bizim bugün burada var olmamızı mümkün kılan ayarların hepsini çok iyi, herkesten iyi bilirsiniz. Oradaki amacınız bir tek maaşımı alayım, o maaşımla arabam lüks olsun olur. O sonuçları çıkartmayı beceremezsiniz. O yüzden diyorum, Kur'an'ın inşa ettiği zihnin sahibi olduktan sonra, eğer ki bu fizikle, kimyayla, biyolojiyle ilgili bilgiler veya diğer bilim dallarındaki bilgilerle de donanırsanız, o zaman işte aliyül ala olur ve bu sonuçlar çıkartılabilir.
Tabii bunun için çok dingin, çok özel bir ruh hali ve bol bol okumak gerekiyor sizin gibi. İşin felsefi tarafı da var. Bilim tarafı da var, din tarafı da var. Aslında din ve bilimin çok ayrışmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Nedense bizde din ve bilim sanki birbirine, bilmiyorum ya da öyle midir, çok yakın durmuyor gibi mi gösteriliyor? Ya da böyle bir şey var mı, mümkün mü?
Böyle bir şey mümkün değil. Yani yüksek lisans, doktora, doçentlik çalışmalarımda, sonra profesörlük çalışmalarımda hep ilgilendiğim alan modern bilim, din, felsefe ilişkisi oldu. Oradaki çalışmalarımın hepsinde de böyle bir ayrımın mümkün olmadığını, yani bilimle dinin birbirle çelişkili olduğu yaklaşımının hatalı olduğunu göstermeye çalıştım. Bu pozitivizm gibi bazı felsefi akımların etkisiyle ne yazık ki birçok kimsede böyle bir yanlış algı oluşturuldu. Oysa tam tersine benim kanaatim, bilimin sunduğu bize verileri vicdanlı bir şekilde ve art niyetli olmayan bir akılcı yaklaşımla değerlendiren her kimsenin o bilimin sunduğu verilerle Allah'ın sanatına daha çok tanıklık edeceğini, Allah'ın yarattıklarındaki muazzamlığı daha iyi göreceğini, bunlar sayesinde süphan Allah diyeceğini, niye? Allah eksikliklerden yücedir yani diyeceğini bunları inceledikçe. Ondan sonra bunları inceledikçe elhamdülillah diyeceğini, yani Allah'a şükredeceğini. Bütün bunları inceledikçe Allahu Ekber diyeceğini, Allah ne kadar büyüktür diyeceğini, bütün bunları inceledikçe maşallah diyeceğini, yani bunlar Allah sayesinde oldu diyeceğini düşünüyorum. Ama yeter ki dediğim gibi o inceleme mantığı, o zihin oluşabilsin.
Peki, eğer sorularınız varsa profesörümüze, bu arada ilk profesör olarak ben mi anons etmiş oldum sizi?
Evet, evet. Canlı birkaç yayında. Hafta çok önce mutlu oldu. Oldum. Evet.
Bundan devamını diliyoruz.
Sağ ama olun.
Çok mutlu oldum ben de telaffuz etmekten. İzleyicilerimizden de soru alabilir miyiz efendim?
Elbette.
O zaman çok mutlu oluruz eğer sorularınızla. Siz de sohbetimize lütfen katılın ve yön verin. Öyle büyük, öyle ulu, öyle yüce bir varlık ki Allah-u Teala, bizim duamıza, bizim ona zikrimize, bizim ona şükrümüze neden ihtiyacı olur diye de sorular gelir zaman zaman.
Zaten kim demiş ki ihtiyacı var diye? Bizim yani, ihtiyacımız var.
Biz kendimiz mutlu tabii oluyoruz aslında yaptıkça.
Tabii. Yani bizim ihtiyacımız var Allah'ın bizim duamıza cevap vermesine, Allah'ın bizim yardımımızla koşmasına. Allah Kur'an'da kendini tanıtırken de merhametli, şefkatli olduğunu söylüyor. O zaten kudretinin sonsuzluğu sayesinde bütün her insanın ayrı ayrı isteklerini, dualarını duyuyor ve insanların ihtiyaçlarından haberdar. Zaten bu evreni ve bizi yaratarak kudretinin ne kadar yüksek olduğunu, bütün detayları ne kadar iyi bildiğini de insanlara göstermiş vaziyette. Bu evreni inceleyen, diğerlerini inceleyen kimse de zaten bütün bunları bu kadar ince ayarlayan bizim duamızı da duyar. Bütün her şeyden de haberdar olur da aynı zamanda diyebilir. Allah haberdar olduğu içindir ki dualardan, kudreti de yettiği için de ve merhametli olduğu için de bu dualarımızda bir kısmına cevap veriyor. Yani aslında Allah duaların hepsine bir şekilde cevap veriyor ama bazen o dualara cevap verilmesi de illaki Allah'ın onu kabul edeceği anlamına gelmez. Yani çünkü biz bir imtihan dünyasındayız dünyada. Yani her istediğimiz anında olsa o bir yerde, değil mi? Yani bir insan düşün, yani ben Allah'tan para istedim diyor oluyor, kısmet istedim diyor oluyor, evimi, mobilyası şöyle istedim, yani ne isterse oluyor. O zaman zaten birçok insan dünyadaki sırf isteklerini gerçekleştirmek için bu manzarayı görseler anında Müslüman olabilirler.
Yani
dünyadaki imtihan ortamının ortada kalkacağı şekilde de dualara cevap verilmiyor. Böyle bir şey de yok. Ama bizim kulluk vazifemizin de bir parçası dua etmek. Ve Allah da onlardan uygun gördüklerine uygun şekilde cevap veriyor.
Peki tesadüf diye bir şey var mıdır? Yoksa hiçbir şey aslında tesadüf değil midir? Yaratılıştan bu yana.
Tabii ki hiçbir şey tesadüf değil. Yani bu evrendeki işte incelememizin bize gösterdiği şeylerden biri. Bütün bunların arkasında bütün detayları çok ince şekilde bilen bir zihnin rol oynadığı. İsterse elimizle ilgili o biyolojiyi inceleyelim. Buradaki bütün detayları, sinirlerin yapısını, damarların yapısını, diğerlerinin nasıl oluştuğuna ilgili süreçleri inceleyelim. İstersek bütün evrenin inceleyelim. Bütün evrene içkin olan yasaları inceleyelim. Yer çekimi kuvveti, elektromanyetik kuvvet gibi buradaki fiziğin bize çizdiği tablodaki verileri inceleyelim. Bakın o fiziğin bize çizdiği tabloda öyle bir şey görüyoruz ki bu yer çekimi kuvveti gibi kuvvetlerin birazcık şiddetini arttırırsanız biz bugün burada şu sohbeti yapamıyor olurduk.
Her şey belki dünya olmaz.
Ha tabii. Dünya değil. Yani yıldızlar da oluşamazdı. Yerçekimi kuvveti olmazsa demiyorum. Yerçekimi kuvvetini birazcık azaltsanız o zaman o kuvvet yıldızları ve gezegenleri oluşturacak şekle gelemiyor. Bütün madde atomlar dağılıyor. Eğer ki o kuvvet çok şiddetli olsa her şey bir kara deliği oluşur. Yine dünyamız gibi gezegenler oluşamaz. Bu da şu demek. Sadece burada bizim olduğumuz noktada hayat oluşamaz değil. Bu evrenin herhangi bir köşesinde bir yerde de yer çekimi kuvvetini sırf şiddetiyle oynasanız bile hayatın oluşamaması demek. Allah bu kadar ince ve hassas bir şekilde her şeyi ayarladığını gösteriyor. Çok ince bir matematik ayarlamalar var. Diğer taraftan elimize baktığımızda orada çok muazzam, en mikro seviyeden makro seviye muazzam ayarlamalar var. Ve üstelik bütün bunların arkasında evrende gördüğümüz kadarıyla müthiş bir estetik bir sunuş da bunlara eşlik ediyor.
Peki Allah hepimize eşit derecede yakın mıdır? Öyleyse neden bazılarımız hastalıklarla dünyaya geliyoruz? Bazılarımız evlat acısını yaşıyor, tadıyoruz. Bazılarımız çok şanslı gibi görünüyor. Hayatında hiç iğne olmamış, hasta olmamış. Evladı, ne bileyim, hayatta şükür ki maddi durumu iyi, iyi okullarda okumuş, kira derdi yok, hangi arabaya bineceğim diye düşünmüyor, otobüs peşinde değil. O zaman insanın aklına şu soru gelebilir. Allah-u Teala hepimize eşit uzaklıkta mı? Neden ona bu kadarını vermiş, neden ben?
Şimdi dinin en temel mesajlarından birisi, bu dünyanın bir imtihan dünyası olduğudur. İnsanların, dinimizin bize anlattığı kadarıyla biliyoruz ki, bu dünyada yaptıklarımızla karşılık, ahirette karşılığını alacağız. Bu bakış açısını, dinin bize sunduğu bakış açısını aldığımızda, şunu çok rahatlıkla anlarız. Bu dünyada aslında çekilen sıkıntılar falan, bu bakış açısıyla baktığınızda çok uyduruk kalır. Düşünün, olabilecek en zor şeylerden biri diyelim, bu dünyada mesela elçili falan olmak. Değil mi? Hiçbirimiz istemeyiz. Ne kadar zor, ne kadar şeydir. Fakat bir ahirete imanla beraber siz ona bir bakın. Bu dünyada siz mesela bir kısa 60-70 yıllık bir hayatın yemenel bir kısmını felçli yatakta geçiriyorsunuz. Ama siz buna sabrederseniz, şükrederseniz bu zor durumunuza göre, ahirette alacağınız şey muazzam. Ve dünyadaki 60-70 yıl ahirete göre bir nokta bile değil. Allah herkesin hangi koşullar içerisinde hangi cevapları verdiğini de biliyor. Yani zor soruya birinin verdiği cevapla birinin kolay soruya cevap verdiğinde de cevabını biliyor. Onların karşılığı da ona göre değişiyor. Kur'an'da da bunun benzer örneklerini görüyoruz. Mesela peygamberimizle beraber olanların bir kısmı mesela fetihten öncesini düşünelim, Mekke'nin fethinden önce. O zaman peygambere yardım etmek çok daha zor.
Tabii ki.
Niye? Çünkü ileride ne olacağını kolay kolay göremiyorsunuz. Müslümanlar insan olarak böyle teker teker saymaya baksanız çok daha az kişi gözüküyorlar. Karşı tarafa bir baksanız çok daha kalabalıklar. Ve karşı tarafta kılıcı elini alıp da burayı yok etmeye çalışıyor. O dönemde siz canınızla malınızla peygamberin yanında olmak, oradaki o ihlası, Allah'a güveni gösterebilmek, canını ortaya koymaya hazır olmak çok daha zor. Ha, fetihten sonra Müslümanların oradan oraya geldiğini görmüşsünüz. Şey artık çok daha kolay. Peygamberin yanında yer almanız. Allah iki öncekileri de sonrakileri de cenneti vaat ettiğini söylüyor. Fakat diyor ki o işte fetihten önce o davranışları sergileyenlerle sonra sergileyenler bir olmaz diyor.
İlk Müslümanlar.
Tabii. Tabii. Yani o zor koşullarda siz destek verdiyseniz, değil mi? O soruya cevap vermek çok daha zor. Ha, onun işte sevabı ve karşılığı daha fazla oluyor. Ha, dünyada da böyle düşünün. Eğer ki dünyada başınıza bir zorluk geliyorsa ve siz Allah için ona sabrediyorsunuz. Felçler olabilir, yakınların ölümü olabilir, çocuk olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Ve ahirette Allah'a karşılığını umarak yine şükretmeye devam edebiliyorsanız, isyan etmiyorsanız elbette ki onun karşılığı daha büyüktür. Ama bütün iş burada her şeyin karşısında Allah, arkasında Allah'ın bir imtihanı olduğunu ve ahiretin olduğunu bilelim. Müslüman için ümitsizlik yoktur. Kur'an'da da geçiyor. Yani kafirlerden başka hiç kimsenin Allah'tan ümidini kesmeyeceği geçiyor. Allah'ın olduğu yerde her şey mümkündür. Ve bu dünyanın içinde olabilecek sıkıntılar falan ahiretteki karşılığa karşı hepsi İslami açıdan önemsizdir.
Ne kadar güzel anlatıyorsunuz. Peki Nurhan Hanım bizi Siirt'ten aramış ve size bir sorusu var müsaadeniz olursa. Nurhan Hanım merhaba.
Merhaba Zayda Hanım.
Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Ben çok mutluyum çünkü çok doğru bir insanla yan yanayız ve sorularımızı soruyoruz. Rahat rahat cevabını alıyoruz. Buyurun.
Ben de çok mutluyum çünkü sizinle konuşmaktan çok gurur duyuyorum şu an.
Çok teşekkür ediyoruz. Peki şükür kavuşturana diyelim o zaman. Nurhan Hanımcığım, Siirt'te de bütün dostlarımıza selam sizin vesilenizle.
Herkes sizi izliyor şu an.
Ne güzel. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Peki buyurun Nurhan Hanım. Nedir sorunuz?
Cemal Bey. Şunu öğrenmek istiyorum ben. Bu şimdi yeni bir şey çıktı. Moda mı diyelim buna? Evrenden isteyin. Her şeyi evrenden isteyin.
Melekler evrenden iste, evrene gönder.
Ama Allah'tan istemek varken evrenden istemek imanımızı zedelemiş oluyor muyuz?
Ya bunlar
teşekkür ediyoruz.
İslami açıdan şirke benzer davranışlardır. Belki de doğrudan şirktir bile demek mümkün yani bu davranışlara. İslami açıdan böyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Mantık açısından da İslami açıdan da mümkün değil. Kur'an'da çok açık ayetler. Yani Müslümanların Allah'tan istemesi, Allah'tan başkasından istememesi geçiyor. Fatiha'yı düşünün. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn derken yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım isteriz diyoruz. Değil mi? Oradaki ayetin derinliğini düşünün. Yani bir Müslüman İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn diyecek. Yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden yardım isteriz diye. Namazdan biraz sonra kalktıktan da oturacak, orada televizyon açacak. Ay bir de evrene dua edelim, evrenden isteyin bakalım gelsin diyecek. Bu İslami açıdan mümkün değil. Mantık açısından da bakarsanız evren dediğimiz şey ne? Evren dediğimiz şey sonuçta atomlardan oluşan, atomlarında daha derinlerine insek onlar proton, nötron ve elektronlardan oluşan, o proton, nötronların da derine insek kuarklardan oluşan şey, onlar da enerjinin belli bir alana işte sıkışmış şekli. Burada bir bilinç yok, bir şey yok ki yani evren size ne versin? Atomlar belli gezegenler, belli yıldızlar belli dönemde ömrünü dolduruyorlar bu gördüğümüz evrendeki şeyler. Ondan sonra onlar ölüyorlar, o yıldızlar. Onların çöplüğü üzerinde, onların atomları üzerinde yeni yıldızlar, yeni gezegenler oluşuyor. İşte evren bunlardan müteşekkil.
Bizim güneşimiz de o çöplükten tekrar oluşan
tabii,
yıldızlardan.
Evvelden oluşan yıldızlar var. Onların içerisinde karbon, oksijen gibi çok atomlar oluşuyor. Onların fırınlarında pişiyor. Allah aslında orada muazzam bir sanat yapıyor. Ondan sonra o yıldızlar öldüğü zaman o karbonlar, oksijenler şeye uzaya dağılmış vaziyette ve bizim güneş sistemimiz gibi sistemler bunun üzerinde ortaya çıkıyor. İşte bu suyun içinde işte H2O yani oksijen, hidrojen var. Hidrojenin çoğu Big Bang evrenin başlangıcındaki patlamada ortaya çıktı. Oksijen o daha sonraki yıldızların içinde oluştu, uzaya dağıldı. Bizim güneşimiz onun üstünde oluştu. Ve şimdi biz bu suyu içiyoruz. Şimdi bu suya siz dua etseniz, evrene dua etseniz ya bunun bir bilinci yok, bir şeyi yok. Bir böyle bir şey, yani hani İslami niyetin dışına da çıksak mantıken de bir şey yok. Haydi gelin, isteyelim evrenden o zaman ben şu anda.
Ne, sudan isteyelim.
Haydi Mars'a bizi bir anda ışınlasın, şey isteyelim. Yani evrenin bize verebileceği nedir? Nedir? Yani nasıl bir şey vaat ediyor?
Evrenin ruhu falan böyle
yok.
Kitaplar.
Ha, bir de bir yerde evren bize bir şeyler vereceğini vaat mı etmiş, ne etmiş? Yani İslami çerçevede Allah her an her şeye hakim, akıl mantık çerçevesinde her duayı Allah isterse verecek olmasına karşılık o imtihanın ortadan kalkacağı şekilde cevap vermeyeceğini görüyoruz. Belli koşullar, çerçeveler içinde belli şekilde bir cevap veriyor. Ama orada da siz mantıksız bir şey derseniz Allah da ona cevap vermez. Ama evren zaten bizim ne söylediğimizi işitmiyor ki, duymuyor ki, mantığı, bilinci yok ki. Zaten Allah tarafından yaratılmış bir mahluk varken evren, sizin gidip yani Allah dururken evrenden istemeniz bir Müslümana asla yakışmaz. Bunlar, bunlarla ilgili çok böyle uyduruk kitaplar yazdılar. Siz işte hayal edin, isteyin de size gelsin diye.
Melekler, melek kartları.
Melek ya işte halk yani uydurmayı çok seviyor. Yani bazı böyle ümitsiz insanlara ümit satmayı çok seviyorlar. Veya bir insan sevdiğinden ayrılıyor. Böyle çok büyük dünyanın sonu gibi görüyor. Bir hastalığa oluyor. Onu böyle dünyanın sonu gibi görüyor. Sonra böylece bir ümit tacirleri çıkıyor karşısına. Melekten kart alıp yapacağını, evrenden mesaj gelecek, kendisi uyduruk bir iksir verecek oluşacak. Ve insanlar böyle uyduruk şeylerin peşine gidiyorlar. Müslümanlar için ümidin kaynağı Allah'ın varlığıdır. Ve Allah var olduğundan dolayı, ahireti de vaat etmesinden dolayı ahirette görecek karşılıktır. O yüzden böyle dünyadaki böyle uyduruk ümit kaynaklarına, böyle mantığa da aykırı ümit kaynaklarına insanların gitmemesi lazım.
Peki efendim. Müslümanın ümidi bitmez dediniz. Öyle ne ki kadar güzeldi. Peki Kenan Bey merhaba. Erzurum'a.
İyi akşamlar.
Erzurum'a merhaba. Buyurun Kenan Bey.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Caner Bey'in sorun var. Peygamber buyurun. Efendimiz Miraç mucizesinde neler yaşadı? Anlatabilir mi acaba?
Miraç mucizesini soruyorlar Peygamber Efendimiz.
Şimdi bakın peki, yani ben Kenan burada tabii bazı şey konulara girmek istemiyorum. Çok uzun olur ama kısaca söyleyeyim. Yani Kur'an'da anlatılan şey aslında Peygamberimize İsra suresinde geçer. Belli şekilde belli Allah ayetleri, delillerini gösterdiğidir. Yani Kur'an'da anlatılan bu kadardır. Bunların içeriği falan şeklinde bir şey yoktur. Aslında Kur'an'da peygamberin Miraç diye bugün anlatılan şeylerin çoğu Kur'an'da geçmez. Ve hatta orada Miraç diye anlatılan olayların birçoğu da işin doğrusu Kur'an'da anlatılan peygamber imajına da aykırıdır. Yani mesela orada çünkü bazı öyle şeyler Miraç başlığı altında anlatılıyor ki peygamberimize işte namaz 50 vakit veriliyor. Peygamber geri dönerken Hazreti Musa işte ümmetin o kadara güç yetiremez diye diyor. Peygamber ondan sonra Allah'tan gidip daha namazlarda indirim istiyor. 40, 30 en sonunda böyle 5 vakite kadar sürekli adeta Allah peygamberle bir pazarlık yapıyormuş gibi. Bu tip ne yazık ki çok uydurma hadisler var. Miraç başlığı altında da ne yazık ki uydurma birçok yani hadis literatüre girmiş vaziyette. Kur'an'da İsra suresinde anlatılan peygamberin bir gece yürüyüşüne çıkartıp Allah'ın belli delillerini gösterdiğidir. Anlatılan bu kadardır yani İsra suresinde.
Yani öyle 7 kat göklere...
Bana göre onların hepsi uydurma olduğu kanaatindeyim. Çünkü aynı İsra suresinde bazı ayetlerde peygamberimize diyordu ki hadi sen göklere gitseydin diye. Fakat dikkat edin, inkar edenlerin istendiği şey İsra suresinde görüyoruz peygamber. Hadi sen göklere gitseydin de Allah sana böyle bahçeler verseydi diye. Ve peygamber onlara cevaben diyor ki yani haşa ben sadece bir insandan başka neyim ki diyor. Bakın bu İsra suresinin içinde geçiyor. Fakat aynı şeyde bazıları İsra suresini bu sefer delil gösterip peygamber Allah'la böyle yüzle görüştü adeta şeklinde şeylere gelecek, böyle namazla ilgili pazarlıklar oldu şeklinde. Literatürde ne yazık ki Kur'an'da olmayan, hatta Kur'an'ın mantığına aykırı olan şeyler böyle Miraç başlığında eklenmiş.
Peki efendim. Fikriye Hanım merhaba. Fransa'dan bize ulaşmış. Hoş geldiniz Fikriye Hanım.
Hoş bulduk Zeyda Hanım. Sağ olun.
Siz de sağ olun. İyi akşamlar diliyorum.
Hayırlı olsun öncelikle.
Buyurun efendim.
Zeyda Hanım, ben öncelikle size hayranım.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun, estağfurullah.
Yani o sesinizin tonu hiç mi düşmez? Hiç mi sinirlenmezsiniz?
Beni güler, çok teşekkür ediyorum. Hep güler yüzüsünüz, hiç mi kızmazsınız? Sadece siz değil, aslında duyuyorum bunları bazen. Biz de öyle oluyoruz bazen ama nedense bana da öyle bir şey gelmiş. Fazlasıyla evet, iyimser bir yapım var. Gerek. Bazen de ben de kendime kızıyorum. Bakmayın siz yani. Azıcık bir kızmayı öğrenmek lazım ama daha öğrenemedim bu yaşa kadar. Peki. Fikriye Hanımcığım buyurun.
Zeyda Hanım, ben Caner Bey'e şunu sormak istiyorum.
Buyurun.
Şimdi dinimize göre din kardeşimizin din kardeşine yaptığı dua makbul dualardan diyebiliyoruz.
Evet.
Dua yaparken de buna dikkat ediyorum ben. İşte problemli kardeşlerimize dua etmeye çalışıyorum. Ancak dua etmeye başladığım anda içime şöyle geliyor. Allah, zaten bu kişiye bu derdi veren Allah. Çaresi Allah da. Ben bunu söylerken kendimde bir haddime mi düşmüş? Şunu şöyle yap diyebilmek. Diye içime böyle yani bir kuşku geliyor. Hatta ben şöyle diyeyim. Allah'a sen diye hitap etmekten bile utanıyorum yani. Beni yaradana... Şimdi sizinle tanıştım, size bile siz diye hitap ederken beni yaradana sen demek bana hadsizlik olarak geliyor. Şimdi problemler konusunda da işte Allah'ım şunu şöyle yap. Yani dua etmeyi bilmiyorum daha doğrusu, kısacası. Bu konuda bilgi verebilir mi Sayın Hocamız?
Birincisi şunu söyleyeyim. Kur'an'da peygamberlerin olsun, diğer kimseler olsun Allah'a sen diye hitap ettiğini görüyoruz. O yüzden... Allah'a sen diye hitap etmek de bir sorun yok yani Kur'an'da. Fakat bu Allah'a sen diye hitap ederken de Müslüman, ben kulum, sen beni yaratansın, sen her şeye hakim olansın, ben de senin sadece bir kulunum. Yani Müslüman Allah'a sen derken bütün bunların bilincinde olarak söyler. O yüzden burada da en ufacık bir saygısızlık diye düşünmeye de gerek yok. Çünkü zaten o bizim yaratıcımız, her şeyi yaratan. Biz ona hitap etmeyeceğiz de kime hitap edeceğiz? O yüzden bizim Allah'a sen diye hitap etmemizde hiç öyle bir sorun yok. Ondan sonra başkalarına dua etmenin de Kur'an'da örnekleri var. Bakın anneye, babaya, başka insanlara dua etmek var. Fakat bizim Allah'a dua etmemiz Allah'tan sadece bizim isteğimi iletmemizdir. O yüzden yani biz Allah haşa biz söyleyeceğiz de bizden emir alıp yapacak değil. Yani o yüzden öyle bir şey düşünmenize de gerek yok. Tabii ki biz Allah'tan isteyeceğiz. Allah dilediğini, uygun gördüğünü yapacak. Uygun görmediğini yapacak. Kur'an'da Müslümanların Allah'tan dua etmesi geçiyor. Hem kendileri için dua etmeleri geçiyor, hem başkaları için dua etmeleri geçiyor. O yüzden yani bunda hiçbir içinizde şey olmasın. Müslüman kendinin kim olduğunu, Allah'ın kim olduğunu bildikten sonra zaten Allah'a karşı saygısında hiçbir şey yapmaz. Ve Kur'an'daki birçok yerde Müslümanların başkaları için dua ettiğinin, anne babası için olsun, ümmeti için olsun dua ettiklerinin örneği vardır. Dua Kur'an'da makbul tutulmuş bir ibadettir. Yapalım. Ama bazen öyle durumlar olur ki peygamber diyor ki Allah sen onlar için 70 kere af dilesen de Allah onu kabul etmez. Yani peygamber bile kimi zaman bazısı için dua etmek ister, şunu bunu ister. Allah duasını onun, peygamberin bile yeri gelir kabul etmez. Uygun değildir o kişinin affedilmesi, şey etmesi. Ama kimi zaman başkaları için af dilemenin de Kur'an'da örnekleri var. Demek ki onlar Kur'an'da örneği geçtiğine göre onların demek ki bir kıymeti harbiyesi vardır ki Kur'an'da geçmiştir. Bunu böyle bilmek lazım. Dua bizim talebimizdir. Allah'ın ne cevap vereceği Allah'ın işidir. Biz kendi işimizi yapalım. Allah da kendi işini zaten yapacaktır.
Çok teşekkür ediyorum. Çok enteresan bir soruydu. Ben de hiç böyle düşünmemiştim. Evet, evladım hasta. İyileşsin diye dua ediyorum. Ama zaten hastalığı veren de Allah. Ama iyileştiren de yine o ve dua ediniz.
İsteğimizi diyoruz. İletiriz ama Allah diyelim ki bizi imtihan etmek istiyorsa onunla. Belki de evladımızı bizden erken almak istiyor. Günahsız bir şekilde alacaktır. Doğrudan Allah onu cennete koymak istiyordur. Yani biz Allah'ın işini neyin daha önemli, neyin daha hikmetli olduğunu bilemeyiz.
Bilemeyiz.
Biz isteriz. Onların bizim ancak ahirette bütün her şeyin, eğer ki Allah bize gösterirse bunların anlamamız gerekiyor. Yani bizim bütün olayların detayını ince şekildeki sebep-sonuç ilişkini kuracak şekilde gelecekle ilgili tahminler yapmamızı mümkün olmadığını bilmemiz önemli. Zaten İslam kelimesinin içinde de, Müslüman kelimesinin içinde de bir güven vardır. Güven vardır. Bu güven de Müslüman kime teslim olandır, kime güven duyandır? Elbette ki Allah'a güven duyandır. Ve yalnızca aslında bu güven Allah'a duyandır. Öyle evrenden falan gelecek dualara, evrenin kendisinin vereceği şeylere, X böyle uydurma tanrılara da değil. Yani Allah'a güven duyan, Allah'a dayanan kişidir.
Peki efendim. Mustafa Bey merhaba. Tekrar Fransa'ya gidelim.
Merhaba.
Hoş geldiniz efendim.
İyi programlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun.
Ben Sayın Taslaman'a bir soru sormak istiyorum.
Buyurun efendim.
Öncelikle profesör titrini kutluyorum. Gerçi profesör titri fizikçi olarak mı, ilahiyatçı olarak mı bilemiyorum.
O kısmı sorum, anlamadım. Bir profesör kendisi.
Evet. Çok, yeni profesör olduğunu biliyorum.
Evet evet.
O yüzden.
Çok ciddi araştırmalar yapmış. Kitapları olan birkaç, biliyorsunuz felsefe ve dinle ilgili ve Tanrı ile ilgili. Pek çok kitabı olan çok değerli bir araştırmacı, yazar.
Biliyorum.
Pek çok kişiye göre de Türkiye'deki çok özel felsefi ustalarından birisi. Peki Mustafa Bey buyurun.
Söylediklerinizi biliyorum. Daha önce birkaç programda seyrettiğim için ilgimi çekti. O yüzden de dinledim. Hocama bir şey sormak istiyorum. Yani Allah insanlara akıl vermiş ise her şeyi sorabilsinler diyedir. Allah insanlara o verdiği aklı kullanabilsinler veya kullanamıyorlar diye birden çok peygamber göndermiştir. Yani Allah'a olan inançla veya evrenin varlığıyla ister bunu astrofizik, ister felsefe, ister din olarak açıklayın. Ama dinde söylenen birden çok peygamber gönderme ihtiyacı bir şeye dayanıyor demektir. Demektir ki insanlar hemen söylenen şeyi anlamıyorlar veya zaman içerisinde yozlaşıyor, anlamıyorlar. Bu da Allah'ın farklı peygamberler göndermesine neden olmuştur.
Diyorsunuz.
Yani
peki,
söylemeye çalıştığım şey, örneğin çok basit bir soru. Allah isteseydi ta başından insanları sadece iyi olarak yaratırdı. Örneğin kadın erkek eşit yaratılırdı. Ki ben eşit yaratıldığı düşüncesindeyim ayrıca. Ama dinler, bizim dinimiz Müslümanlık diye bize anlatılanlar ile Sayın Hocam'ın bundan önce felsefi tartışmalarında da dinlediğim ve o yüzden ilgimi çektiği için soruyorum, farklı bir yaklaşımı var. Evrene ve felsefeye, bilimle felsefe ilişkisine. Bu yüzden de sadece şablon bir şekilde, sadece
yani
şekilde bir
şekilde.
Yani burada
pek iyi duyulmuyor, ses kesiliyor.
Evet,
bilmiyorum
seyircilerimiz
şey duyuyorlar mı? Yani siz, ben biraz parça parça alıyorum, birleştirmeye çalışıyorum bir kısım.
Sesi biraz da artırabiliriz arkadaşlar. Ben anladığım evet, kadarını net olarak sorunuzu sorarsanız, benim anladığım Allah bize hepimize akıl verdi. Akıl verdi ama birden fazla peygamber de verdi. Eğer bize dinimizi net olarak idrak etmemizi ya da tek bir peygamberle de anlatması mümkünken neden pek çok peygamber var? Neden bize verdiği aklı direkt idrak yolunda kullanmamızı vesile olmadı? Böyle bir şey mi acaba?
Bir parça böyle, bir parça da yani neden yasaklarla düşüncenin önüne set çekiliyor?
Yapraklarla neden düşüncenin önüne set çekiliyor?
Evet, istediğim soruyu sorabilmeliyim. Kur'an'la ilgili sorularım var örneğin. Ama sorduğum zaman bu şirk veya bir başka bir şeyle açıklanıyor. Halbuki Kur'an'ın mantıkla bir problemi olmaması lazım. Örneğin Yaradan'ın yarattıkları arasında bir kategoride yapmayacağını düşünenlerden. Fakat peki, çeşitli dinlerde de olduğu gibi bu yalnızca Müslümanlığa ait değil, diğer dinlerde de var. Kadın ikinci sınıf vatandaştır.
Peki, burada konuşalım. Çok teşekkür ediyorum size. Sağolunuz. Buradan birkaç soru çıktı şimdi. Önce neden bize akıl verdiği halde pek çok peygamber geldi ve biz bunun idrakinde daha zorlandık?
Yok, bu zorlaştırıcı bir şey değil peygamber göndermesi Allah'ın. Kolaylaştırıcı bir şey. Kur'an'ın mesela sıfatlarından birini örnek vereyim. Kur'an'ın mesela sıfatlarından bir tanesi zikirdir. Zikir hatırlatıcı demek aslında. Diğer mesela bir sıfatı Kur'an'ın nurdur, ışıktır. Yani aslında insana bilmediklerini gösterendir. Şimdi bu Kur'an'ın sıfatlar üzerinden de biraz düşünürsek, mesela Allah'ın niye peygamberler gönderdiğini bize daha iyi anlarız. Mesela zikir sıfatı üzerinden düşünelim, hatırlatıcı sıfatı üzerinden. Şimdi biz insanlar ne kadar bize akıl idrak verilse de bu idrakımızı ve aklı gafletle bir anda kendi dünyevi basit çıkarlar üzerine kullanma eğilimine de gidebiliyoruz. Mesela dünyada işte dediğimiz gibi köşe dönmeler üzerinde, dünyadaki işlerimizi bitirmek üzerine bütün dikkatimizi verebiliyoruz.
Şeytan mı giriyor?
Burada tabii nefsimiz, şeytan, artık ona ne dersek diyelim. Burada insanın bir uyarılma ihtiyacı da hissediliyor. Yani o yüzden mesela peygamberlerin gelme nedenlerinden bir tanesi aslında işte uyarıcı olaraktır. İnsan zihni o gaflete dalıp da dikkatini dağıtmasına karşılık mesela Kur'an'ın da sıfatlarından biri olan zikir, hatırlatıcılıktır. Yani hatırlatıcılık da kimi zaman insan aslında haberdar olduğu şeylerin de gösterilmesidir. Sırf bilmediklerinin de öğretilmesi de değildir. Ha, Kur'an diğer taraftan tabii ki gönderilen peygamberlerle Allah kendi aklımızda bazı çözemeyeceğimiz şeylere de cevap verir. Kimi zaman böyle hatırlatıcı vasfıyla orada duran, öleceksin, bundan önemli bir şey yok, bak bütün bunlardan yaratıcının varlığı anlaşılır gibi, bundan daha önemli bir mesele yok gibi, burnumuzun ucunda duyan, sırf akılla da böyle idrak edebileceğimiz şeyleri de Kur'an anlatır. Ha, diğer taraftan sırf akılla belki bilemeyeceğimiz, nereden geliyorum, nereye gidiyorum soruları, öldükten sonra ne olacak sorularına da, sırf akılla böyle ulaşamayacağımız sorulara da vahiy aracılığıyla cevap verilebilir. Bu farklı farklı fonksiyonların hepsinin yerine getirilmesi için Allah'ın bir ve birçok peygamber göndermesi gerekmiş. Aynı zamanda Allah'a inananların bir araya getirecek, onları bir sosyal yapıda oluşturacak bir sistemin kurulması için de peygamberler çok önemli rol oynamış. Ne yaparsak yapalım, hepimiz bir toplumun içinde şekilleniyoruz. Aynı şekilde Allah'a inananların böyle bir topluluk kurması mümkün olmasaydı, o zaman diyelim birçok uyduruk dinler var. Yani mesela bir güneşe tapan dinler, aya tapan dinler mesela çıkmış. Bu tarz dinlerin etrafında kümeleşen toplumlar olmuş. Sırf birey olarak karşı çıkışlarla birçok insan zihni böyle tek bir Allah'a inanacak şekilde, ona yönelecek şekilde şekillenmeyebilirdi. Ha, Allah'tan gelen vahiy aracılığıyla hem bu zikir hem o bilmedikleri öğretme vasfıyla beraber dinler, aynı zamanda insanların oluşturacağı bir ümmet duygusunu da onlara vermiş. Yani o peygamberlerin gelmesi aracılığıyla böyle bir topluluk kurulması mümkün olmuş. İşte bugün böyle Müslümanlık ortaya çıkmış. Yani bunun gibi daha birçok vasfını da sayabiliriz. Eğer ki Kur'an gönderilmeseydi ne olurdu diye düşünün. İslam gönderilmeseydi veyahut da işte Yahudiler için Tevrat gönderilmeseydi ne olurdu diye sorusunu bir soralım. Eğer ki bu sorulara verdiğimiz cevap niye gönderildiler sorusunun da bence çok iyi cevabıdır. Ne mi olurdu? Bugün daha çok insan işte kendi köşe dönmelerini ve basit hırslarını hedef edinirdi. Bunlar sayesinde birçok insan gerçekten ben öleceğim, yaratıcım var ve bundan önemli bir şey yoktur diyor. Bunları bir kenara bırakalım, İslam'ı veya işte Yahudiliği mesela. Birçok insanın böyle bir şeye yönelmeyeceğini görürüz. Ha, demek ki bakın oradan işte bir fonksiyonu görebiliriz niye gelmiş. Öldükten sonra ahiretin, hesabın bizi beklediğine dair inancımız. Ahlaki eylemlerimizi gerçekleştirirken olsun, sevdiklerimiz orada kavuşacağımız tipi ümit beklentilerimizi olsun şekillendiren, biz bu dinlerin gelmesi sayesinde dinliyoruz. Eğer ki bu dinleri yok edin, bir anda bunları da yok etmiş olursunuz. Buna cevap verirsek, böyle, bakın bu birlik duygusu var. Birçok Allah'a inanan kimse bir araya geliyor, birlik oluşturuyor. Evrene bakarken, bilim yaparken, Allah'ın varlığını düşünerek bütün bunlardan sonuçlar çıkartıyor. Demin dediğimiz gibi bu ele bakarken bir yandan, aa elim bana ne güzel hizmet ediyor değil, aa yaratıcımın bana bunları vermesi sayesinde bunlar oluyor diyebiliyoruz elimizi incelediğimizde. O dinleri bir kenara bırakın, bu cümleleri edemeyiz. Ha, bu cümleleri edemezsek demek ki bakın o dinler gelmiş de ne güzel olmuşu diyebiliriz. Bu çok açık. Ha, bu tabii buna çok daha uzun saatlerce niye din doğru, gerekli sorusunu doğru. İstiyorsan bir program yapalım saatlerce cevap yapalım. Verelim. İkinci çok fonksiyon var ama ikinci soruda çok yanılgı. Kur'an'ın da kadının ikinci dereceye görülmesi şeklinde bir şey asla yok. Bu zaman içerisinde gelenek, kültür, haklılardır orada gelenekle kültürü eğer ki bazıları kastediyorsa. Gerçekten kadına ikinci bir rol biçilmiş. Kadınların haklarından birçoğu tırpanlanmıştır. Ama bana göre Kur'an'ın içerisinden gittiğimiz zaman, yani geleneklerin oluşturduğu yapıları bir kenara bırakıp, İslam'ın söyledikleri açısından gidersek, ben milletin sandığı gibi kadına ikinci bir rol biçildiği falan kanaatinde değilim.
Bu evliliklerle ilgili mi acaba hani, mesela dini nikahta bizim eğer bunu o sırada istemezsek, boşanma şansımız yok. Siz bize boş ol derseniz üç kere biz boşanabiliyoruz. Biraz...
Benim kanaatim orada, şimdi bununla tabii fıkhi konulara daha uzun vakit ayırmak gerekir ama benim Kur'an'a bakarken olayı şöyle düşünüyorum. Bana göre asıl olan şey, her şeyde serbestiyet ve eşit haklardır başta. Kur'an'dan bir ifade varsa o yasaklanır. Kur'an'da geçmeyen her şey serbesttir diye düşünmek lazım. Mesela diyelim, patates yenebilir mi? Kur'an'da sizin patates yenebilir diye bir ayet bulmanıza gerek yok. Çünkü o dönemde zaten Amerika keşfedilmiş, patates bilinmiyor. Veya domates yenebilir diye, salatalık, kabak yenebilir veya yenemez diye bir ayet bulmanıza gerek yok. Kur'an'da yasaklanmamış olması onun zaten olabileceğini gösterir. Ama mesela diyelim domuz eti için bunu söyleyebilir miyiz? Yani serbest de diyemeyiz. Niye? Çünkü Kur'an'daki açık ifadeyle domuz, leş, kan, domuz eti Allah'tan başkası adına kesilenlerin haram olduğunu görüyoruz. Şimdi kadının boşanmasına da aynı mantığı gelirse, Kur'an'da kadın boşanamaz diye verilmiş bir hüküm yoktur. Genel uygulama tarih içerisinde gerçekten erkeklerin boşanacağı şekilde olmuştur. Fakat Kur'an'da boşanmayla ilgili öyle ifadeler var ki, kadın erkeği boşarsa da erkek kadını boşarsa şeklinde iki türlü de anlaşılabilir. Yani kadın erkeği boşayamaz, bir tek erkek boşayabilir şeklinde verilmiş bir hüküm yoktur aslında. Ama geleneklerde tarih boyuncaki uygulama genelde bu hakkı erkekten yana tutmak şeklinde olmuştur, o bir gerçek. Bana göre kadının da boşanma hakkı vardır İslam'da.
Çok şey konuşmak lazım. Peki bir izleyicimiz de sizinle konuşmak istiyor. Buyurun.
Galiba Hanımcığım, benim bir sorum olacak.
Buyurun.
Ölmüş olan bir kişinin dünyadaki geri kalan yakınlarının, yani özel yaşantıları iyi veya kötü anlamda ölmüş olan kişiye malum oluyor mu? Ben
mesela
bunu merak ediyorum.
Mesela eşimiz öldü, biz tekrar evlendik. Onunla yaşadıklarımız... Söylüyorum hani. Aklıma geldi, mantıklı.
Mesela yani herhangi bir halleri ölmüş veya iyi kötü herhangi bir halleri, ben onu hep merak etmişimdir. Ölmüş olan kişiye malum oluyor mu?
Peki efendim, teşekkür ediyorum.
Şimdi işin doğrusu şu, Allah isterse tabii ki herkesi her şeyden haberdar edebilir. Yani pratik olarak böyle bir şey imkansızdır diyeceğim, bana göre bir zemin yok. Fakat Kur'an'da böyle bir şeyden haberdarlık şeklinde ölenlerin, burada yaşayanlardan haberdar olduğuna ilgili en ufacık bir işaret, delil yok. Hatta şuna da bakarsak, insanlar ölünce ahiretteki manzaralar Kur'an'da anlatılıyor. Oradan şöyle bir şey görüyoruz. Ölenler bu dünyada bir gün veya daha kısa kaldık diye fikir beyan ediyorlar. Yani orada ona benzer Kur'an'da ifadeleri var.
Bir gün ya da daha kısa.
Evet. Yani şunu düşünün. Biz bu dünyada var olduk. Fiziğin bize söylediğine göre bu evrenin başlangıcından şu ana kadar 13,7 milyar yıl geçti. Biz şu anda burada ne güzel bir sohbet yapıyoruz. Hangimiz var mı aranızdan hiç 13,7 milyar yıl ben bekledim bu dünyada, çok bekleme vardı gibi hisseden? Değil mi? Tahminim hiç kimse yok. Tahminim. İşte Kur'an'daki ayetten görürsek ahirette de benzer bir durum oluyor. Buradaki öldükten sonra aslında ahiretteki kalkışın başlaması pat diye başlamadır. Bir gün veya da bir uykudan uyanış gibidir. Ha böyle bir uykudan uyanış gibiyse o zaman bu dünyada onların bu dünyada olanı biteni gözlediler, ettiler, haberdar oldular diyebileceğim şeklinde bir süreç de yok. Ölen için pat diye ahiret süreci başlamaktadır.
Bu en basit mantıkla yüzyıllar öncesinden ölen, bir de dün vefat eden birisi arasında fark var mıdır? Ne kadar çok süre ve o izafiyet teorisine belki ya da...
Ben izafiyet zaman... teorisine girmek isterim de siz ister misiniz benim
evet,
ya, bilmiyorum.
O kadarına gerek yok ama peki. Ama yine de bunu çok bize indirgeyerek...
Şöyle diyelim, izafiyet peki kısaca şöyle diyelim. Modern fiziğin o fizikle ilgili şeylere girmemeye çalışacağım ama modern fiziğin de bize söylediği şey değişik durumlarda, değişik hızlarda veya yer çekimi alanlarında zaman değişik algılanmaktadır. Bunu ben şuna benziyorum. Bir saatlik video, isteyen bir kişi şöyle tutuyor ucu, çekiyor hop 2 saat bitiyor. Veya videoya basarken hızlı komutuna basıyorsunuz, 2 saatlik şey 5-10 dakikada da geçebilir. Bazısı için işte 1 saniyede, bazısı için 5-10 dakikada geçer, bazısı 2 saat seyreder, bazısı ağır çekim alır 4 saatte de geçer. Yani zaman Allah'ı da bağlayan, herkesi her an aynı şekilde bağlayan bir şey değil. Yani bizim ölenler, daha evvelden ölenler, bizim için zaman geçtiği gibi de onlar da şu anda bekliyorlar, biz de aynı şekilde bekliyorlar diye onları düşünmemek lazım. Tahminim onlar ayrı bir zaman şekline tabiler. İşte onu da dediğim gibi Kur'an'dan da görüyoruz. Yeniden dirilişte onlar pat diye her şeyi geçmiş gibi görüyorlar. Hiç öyle ay çok bekledik, yorulduk, ay iyi ki yeniden dirildik gibi bir şey demiyorlar Kur'an'daki yani, anlatımlarda.
Bizim burada saatimiz 18.25'i gösteriyor. 5 dakika sonrayı şimdiden hesap edebiliyoruz ama bir başkasının saat dilimi ve algılayışıyla ya da bir başka varlığın, hele Allah'ın bambaşka olabiliyor. Peki Yasemin Hanım merhaba, İstanbul'dan bize ulaşıyor.
Merhabalar.
Hoş geldiniz Yasemin Hanım, buyurun.
Teşekkür ederim. Benim bir sorunum olacak.
Buyurun.
Rahatsız ediyorum size.
Estağfurullah, ne demek, buyurun.
Ben kendisi Hristiyandım, Müslüman oldum.
Hristiyandınız, Müslümandınız.
Evet, benim annem 1 ay yaklaşık menfaat etti. Ve annem Hristiyan olarak menfaat etti. Ben oradan buradan diyorlar, dua edemiyorum, bilmiyorum, gitmezmiş. Acaba sormak istiyorum. Ben annem için ne dua edebilirim, onun için ne yapabilirim?
Peki. Şimdi ben Allah rahmet eylesin diyeceğim ama o da bir şey midir?
Diyelim niye, Allah rahmet midir? Eylesin diye herkese denebilir yani. Yani sonuçta herkes için edilen dua neyse, Allah'ım ahirette hesabını kolay etsin, Allah günahlarını affetsin diye. Onun için de bence dua edilir. Neden dua edilmesin? Yani Allah'ın rahmetini biz dağıtmıyoruz. Allah kimi affedeceğini, kimin affetmeyeceğini bilir. Bize düşen dua etmek. Ölmüşlerimiz için de. Kur'an'da da anne babaya, diğer insanlara duanın örneklerini görüyoruz. Hristiyan olarak da ölse ehli kitaptır. Onun için dua ederiz. Artık Allah ne kadarını kabul eder, ne kadarını kabul etmez. Hiçbirimiz bilmiyoruz duamızı.
Takdiri ilahi.
Tabii ki bize düşen dua etmek. Biz ona da dua ederiz. Allah affetsin diye. Allah ahirette hayırlar versin diye.
Allah hepimizi affetsin, hepimize hayırlar versin. Peki, az önceki izleyicimizin bir sorusu yarım kaldı. Soramıyorum. Çünkü sordurmuyorlar bazı şeyleri. Tabii bizde bir inanış, körü körüne bir inanış da mümkün. Yani sen buna inanıyorsan, kabul edeceksin eğer Müslümansan ve bir yerden sonra artık soru sormayı bırakacaksın gibi bir algı mı var?
Tabii ne güzel. Seyircimize çok teşekkür ederim. Seyircimiz bunu sorduğuna göre demek ki gerçekten kendisine böyle söyleyenler olmuş. Bunları kimler uyduruyor? Nereden çıkıyor? Bunu soramazsın, edemezsin diye. Nereden almışlar? Kur'an'da görüyoruz. Peygamberimizin yanındakiler çatır çatır birçok şeyi sormuşlar. Kur'an'da birçoğunun cevabı veriliyor bunların. Sana şöyle şöyle diyorlar, de ki hem peygamberimizin yanındaki Müslümanların kimi konulardan endişeleri, şeyleri var, soruyorlar. Hem karşısında şüpheleri olanlar, bu nedir din diye gelip de soranlar var. Yahudilerden, Hristiyanlardan gelenler soranlar var. Müşriklerden soranlar var. Kur'an sana soruyorlar de ki kalıbında kimi zaman. Kimi zaman da sorularından bahsetmeden bu soruların birçoğuna cevap vermiş. Bizim kimseyle hesaplaşamayacağımız, yüzleşemeyeceğimiz hiçbir sorumuz yok. Kim ne sormak istiyorsa Allah'ın varlığıyla, ahiretin varlığıyla ilgili hepsine yüzleşmeye hazırız. Kur'an'daki 6000 küsur ayet var. Hangisinden kim ne sormak istiyorsa hepsine de elimizden geldiğince cevap vermeye hazırız. Ben hayatımda aman bu soruyu soramazsın, şu sorulmaz, edilmez, cız falan filan diye bir şey hiç kimseye demedim. Bunları diyenler varsa da demesinler. Ben bilmiyorum, bir bakayım diyebilir insan tabii ki cevabına. Bu soruyu da yani soru yanlışsa böyle soru sorulmaz denebilir. Bazen yanlış sorular da vardır. Mesela Allah niye dikdörtgen üçgen yaratmadı şeklinde soru sorarsanız soru yanlış sorudur. Yani dikdörtgen üçgen diye bir şey olamaz. Çünkü bir şey üçgense dikdörtgen değildi, dikdörtgense üçgen değildi. Yani soru yanlış diyebilirsiniz. Bazen soru yanlış olabilir. O da bu soruyu soramazsın demek değildir. O soru yanlıştır soru diye sorusunun yanlış yani. Olduğunu göstermiş olursunuz ona. Belki öyle bir şey olabilir ama bu soruyu soramazsın yasak. Bunu soran kafir olur diye bir şey yok. Her insan her merak ettiği soruyu sorabilir. Cevabını da Allah'ın izniyle vermeye çalışırız. Cevaptan tatmin olur olmaz. O da artık o kendi bileceği işte.
Peki bir Müslüman ne zaman kafir olur? Kur'an'da bu nasıl anlatılıyor?
Bakın yani bunların aslında böyle Kur'an'da çok böyle şunu yaparsan kesin kafir olur şeklinde öyle çok ince bazılarının verdiği gibi detaylar yok. Çünkü
hani şirk
bazı,
koşarsan gibi.
Şimdi şöyle şirk nedir, kafirlik nedir onlara bir izah edeyim istiyorsanız. Belki daha açıklığa kavuşturmak için. Kafirlik örtme fiilinden geliyor. Yani bir şeyin üzerine örtmek de demek. Yani bir şeyi ya bile bile görmemezlikten gelmek veyahut da bilmeden de olsa bir şeyi inkar etmek Kur'an'a göre kafirliktir. Yani Türkçe bazı mealcilerde inkar etmek diye de çeviriyorlar, öyle yapabilir. Yani bir gerçeği reddetmek Kur'an'a göre kafirliktir bile bile veya bilmeye bilmeye. Şirk kafirliğin bir alt kümesidir. Ve en şiddetlisidir şirk. Allah'a ortak koşmaktır. Kur'an'da Allah'ın affetmem dediği tek fiil aslında şirktir. Yani Kur'an'da şöyle geçiyor. Allah şirk koşulmasını affetmez, bunun dışındakini dilediği için affeder diye şey geçiyor. Yani şirk, bir daha tekrar etmek gerekirse, kafirliğin bir alt kümesi ve Allah'ın affetmem dediği yegane fiildir. Hangi noktadan itibaren şirk olur, kafirlik olur? Böyle çok ince şeyler Kur'an'da açıktır. Bir insan Allah'ın kudretinin, en azından şirkten başlayalım daha ağırından, Allah'ın kudretindeki belli bir şey, Allah'ın vasıflarını, sıfatları da başka bir varlığa veriyorsa, paylaştırıyorsa, yani Allah işte evreni kontrol eder, dualara cevap verir, her şeyi kontrol eder. İşte evren de onu aynı şekilde yapıyor diyorsa, işte benim şeyhim falanca filan da başkalarının günahlarını affetme yetkisi vardır, falanca işte şahıs da bunlara sahipse, ederse, Allah'ın sıfatları başkasına böyle verirse, o Kur'an'a göre şirk olur. Şirk olduğu için tabii ki aynı zamanda kafirlik de olur.
Peki efendim. Bir telefonumuz daha var. Musa Bey merhaba. İsviçre'den bize ulaşıyor Musa Bey.
Merhaba Zahir Hanım. Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ediyoruz efendim.
Için size özellikle Mustafa Sarıcıoğlu hocamla sayenizde tekrar gördüm. Onu çok seviyorum. O yüzden de programınızı ayrıca çok seviyorum.
Sağ olun.
Bütün emeği geçen ekibinize saygılar, sevgiler.
Çok teşekkür ediyorum. Bütün ekibimize.
Ben bu kadar yaklaşık 20 senedir buradayım. Çok hocamız gibi değerli hocalara sorular sordum. Cevabını bulamadım. Allah insanı niye yarattı? Bunun cevabını bulamadım.
Peki.
Biz çok neden sorulan yaratıldık? Bir soru.
Çok zor da bir. Zor mu?
Cevap Kur'an cevabını vermiş. İnsanları bana ve cinleri bana kulluk etsinler diye yarattım geçiyor. Bazı çevirilerde Arapça kökeni de apt olduğu için ibadet etsinler diye çevrilmiş ama bence Türkçe'ye de kulluk etsinler diye çevirmek daha yerinde bir çeviri olacaktır. Onu da şöyle açıklayayım. Çünkü Arapça kökeninde böyle bir şey olmasa da Türkçe'de ibadet dendiğinde bazıları sadece namaz, oruç, zekat gibi şeyleri anlıyorlar. Kulluksa Türkçe'de biraz Allah'la bizim ilişkimizde var olan her şey. Yani namaz, oruç, zekatı da kapsıyor ama ondan daha geniş bir şey gibi Türkçe'de anlaşılıyor. Onu da onun yüzden ben Allah'a kulluk diye ifadesini kullanıyorum. İbadet için ifadesini kullanmıyorum. Çünkü hem ibadeti kapsayan daha geniş anlamda. Evvela şunu düşünmemiz lazım. Bu evreni yaratan Allah diyoruz. İnsanı yaratan Allah. Bütün vücudumuzu bu şekilde yaratan Allah. Allah olmasaydı biz burada olamazdık. Allah bize bu sesi vermeseydi işte konuşamazdık. Havaya bu özelliği vermeseydi hava da onu iletemezdi. Ses tellerimiz de bunları çıkartamazdı. Allah bizim kulakları vermeseydi işitemezdik. Gözleri vermeseydi göremezdik. Sevdiklerimizi göremezdik. Dünyayı göremezdik. Sevgi, aşk, sıkıntı, üzüntü, mutluluk bu tip hisleri Allah bize vermeseydi bu duyguları yaşayamazdık. Bütün bunların hepsini Allah'a muhtaç. Allah sayesinde var. O zaman şunu söylememiz lazım. Bizim buradaki varlık sebebimiz Allah'la ilişkili bir şey dışında bir şey olamaz. Demek biz Allah'la ilişkili bir sebep yüzünden varız. Ha, insanları ve cinleri kulluk için yarattım demek zaten nedir? Benimle ilişkili bir sebep yüzünden Allah onları var ettim diyor. Yani kulluk odur. Yani çok geniş anlamlı bir şeydir kulluk. Yani bizim kulluk için yaratıldığımızın idrakında olmamız, biz Allah'la ilişkili bir sebep yüzünden buradayız demektir. Allah tabii ki muhtaç değil bizi yaratmaya. Bazen muhtaç mı yaratıyor? Tabii ki muhtaç değil. Ama bir şeyi biz sadece muhtaçken yapmaz insan da. Allah da muhtaçken yapmaz. Yani sadece muhtaç olduğu için yapar diye düşünmemiz için gerekiyor. Allah'ın potansiyelinde yaratıcı olarak insanları ve diğer varlıkları yaratma potansiyeli vardı. Yaratma potansiyeli olan, yani yaratma gücü, kudreti elinde olan bir varlık, yaratma gücü, kudreti elinde olan varlıkların en azından bir kısmını neden yaratmasın ki? Yani yaratma gücü ve potansiyeli var ama yaratmamış olması bana göre daha çok sorulacak, merak edilecek, garipsenecek bir şey olurdu. Eğer ki yaratma gücü ve potansiyel elinde varsa, hiç ihtiyacı olmasa da onun yaratacak olmasını beklememiz gerekirdi. Sonuçta budur. Allah'ın bizi yaratma potansiyeli olduğu içindir ki, yani gücü ve kudreti olduğu içindir ki bizi yaratmıştır ve buradayız. Ve biz de tabii ki sonuçta Allah'la ilişkili bir sebep yüzünden buradayız.
Peki acaba insanın aklına şu da geliyor. Biz kendi evrenimizi biliyoruz. Size dünya dışı yaşamı da soracağım. Onunla ilgili haberler de okudum çünkü. Bir başka evren, dünya benzeri, başka varlıklar, başka akıllı ve yine kulluk etmesi için yaratılan varlıklar da olabilir mi acaba?
Bu evrende de olabilir. Bu evrenin dışında belli bir bizim anladığımız anlamda mekanla kayıtlı olmayan varlıklar da olabilir. Bakarsanız zaten Kur'an bunun zihnini inşa etmiş. Kur'an'ın melek ve cinlerden bahsetmesi zaten insan dışında da başka belli şekilde akleden, tam içeriğini bilemesek de onların akletmesinin detaylarını, böyle varlıklar var demektir. Yani zaten Kur'an bunun zihnini inşa ediyor. Diğer taraftan da şunu da düşünelim. Yani bu dünyanın içindeki canlı türlerini biz düşünsek, biz bu dünya içindeki canlı türlerinin çoğunu 17. yüzyıldan sonra mikroskop geliştirilince mesela mikro canlıları anladık. Yani şu anda biz bilimin bize söylediği tabloya göre biliyoruz ki bizim vücudumuzdaki hücrelerden çok bizim vücudumuzdaki tek hücreli canlıların sayısı bizim vücudumuzdaki hücrelerimizden bile daha fazla. Bakın ki her birimiz aslında bir tek hücreli gezegeniyiz. Bakın bunu yeni keşfettik. Ya ta oralarda evreni bırakın. Kendi üzerimizdeki bir canlı gezegen olduğumuzu her birimiz yeni keşfettik. Linnaeus gibi çok ünlü bir biyolog. 18. yüzyıl civarlarında öyle canlılar işte sınıflaması, Linnaeus sınıflamaları kullanılırken böyle birkaç bin canlıdan falan bahsediliyor, canlı türünden. Şu anda milyonlarla canlı türleri dünyadaki bahsediliyor. İnsanlar denizlerin altına derinliklere indiklerinde müthiş bir canlı çeşitliliğiyle karşılaştılar. Ormanlarda, diğerlerinde bitkileri, hayvanları, böcekleri incelediklerinde müthiş bir çeşitliliği fark ettiler.
Şimdi öyle. Yani bırakın evreni. Onlar hep vardı.
Biz yani. Tabii onlar hep vardı dünyada. Bizim el uzatma mesafemizde duruyorlardı. O tek hücreliler bizim biz dediğimiz şeyin üstünde duruyorlardı. Biz bunları bile daha yeni keşfettik. Allah isterse evrende diğer yerlerde canlılar neden olmasın? Allah isterse elbette ki bu evrenin diğer köşelerinde de canlılar vardır. Ama zaten Kur'an dediğin gibi melekler, cinler gibi varlık sınıflarına dikkat çekerek insan dışında başka canlı tipleri olduğunu söylemişti. Biz tabii Kur'an'da melek diye geçiyor. Bu meleklerin alt sınıfları var mı? Bu hani hayvanlar diyoruz. Biz dikkat edin hayvanlar içinde bilmem kaç milyon tür çıkıyor veya bitkiler dediğimizde. Hani melekler dediğimizde böyle bir üst kavram olup bunun altında da birçok alt türler de olabilir. Yani cinler dediğimizde. Bunların da detaylarını bilmiyoruz. Fakat en azından Kur'an'da biz görebildiğimiz bu dünyadaki canlılar dışında başka canlılar olduğuna ilgili Kur'an zihni inşa etmiştir. Bu evrenin içinde Kur'an evrende falanca gezegende, galakside şu canlı vardır şeklinde Kur'an'da bir ifade yok. Başka gezegenlerde var olduğuna ilgili bu şekilde bir ifade Kur'ani bir şey olmamakla beraber böyle bir iddiada bulunmanın Kur'an'a aykırı bir yönü de yoktur. Pekala da mümkündür.
Peki. Çanakkale'den bir izleyicimiz bizi aradı. Çok beklettim sizi. Ne olur kusuruma bakmayın. Hakkınızı helal edin. Buyurun efendim.
Ben hocama soru soracağım.
Buyurun.
Evlilik kader mi ve kısmet midir? Evlenmeyi düşündüğümüz kişi eğer kısmetimiz değil ise elimizden gelen bir şey var mıdır? Evleneceğimiz o kişi mutlaka bizim kaderimiz midir?
Peki. Yani evlendiysek zaten...
Şimdi ben tabii çok detayına girmeyeceğim. Biliyorum vaktimiz de yok bugün. Kaderle ilgili mesele felsefe açısından biraz zor bir anlatılması konudur. Allah'ın zamanla ilişkisi nasıldır? Çünkü zamanın kendisi felsefe açısından oldukça zor bir konu olduğu için Allah'ın zamanla ilişkisini anlamakta biraz zorluklar var. Bana göre kaderle ilgili meseleleri insanların anlayamamasındaki önemli sebeplerden biri bu. Allah'ın zamanla ilişkisini anlamakta zorluk çekiyoruz. Mesela deminki şeyi düşünürseniz hani biraz demin cevabını verdiğimiz bir soru vardı hatırlıyorsanız. Hani ölenler için zaman nasıl geçiyor? Hani onlar için bizim gibi zaman geçiyor düşünmeyelim. Onlar için belki pat diye başlıyor süreçleri. Ama birçok kimse için bunu anlamakta da tahminin bir zorluk var. Çünkü Allah bu evrenin zamanına tabi değil, bu evrenin zamanının da bir yaratıcısı olarak düşünmemiz lazım.
Peki böyle zamandan yola çıkarak çok özür diliyorum. Evet. Kesmek zorunda kaldım, ne olur beni bağışlayın. Ara vermem gerekiyor ama döndüğümüz zaman hanımefendinin sorusu enteresandı. Gerçekten bizim doğduğumuz zaman yazılmış olan alnımıza bir şeyler var mıdır? Bu belli midir? Boşanacağımız, evleneceğimiz, kaç çocuğumuz olacağı ya da olmayacağı üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Müsaadeniz olursa ara veriyoruz efendim. Yapacak bir şeyimiz var mıdır? Yoksa yazılan mıdır alnımızda her konuda? Kiminle evleneceğimiz, hangi mesleği yapacağımız, ne kadar yaşayacağımız, hangi hastalıklarla karşılaşacağımız?
Kur'an'da insanların kendi yaptıklarından dolayı ahirette mesul olacakları geçiyor. O yüzden yani bu dünyada insanın başına gelen şeyleri ve ahirette başına gelecekleri belirleyen şey temelde insanın özgür iradesidir. Fakat insanın özgür iradesiyle yaptıklarından dolayı olayların olacak olması demek Allah'ın onları bilmediği anlamına gelmez. Allah yine her şeyi bilir, her şeye hakimdir. Ve onun izin verdiği kadar olur. Ama sonuçta bu dünyada başımıza gelenlerde de İnsanın yaptıklarının rolü önemlidir. Ahirette de zaten insanın hak ettiği şey iradesiyle yaptıklarından dolayıdır. Yani insan rüzgardaki bir yaprak gibi hiçbir iradesi olmayan bir varlık değildir.
Çok teşekkür ediyorum değerli profesörüm size. Yarın canlı yayında saat 16'da tekrar görüşmek üzere efendim. Sevgiler, saygılar bizden size. Hoşça kalın.